Ayrım 2, sayfa 19. Parti Okyanusya'nın hiçbir zaman Avrasya ile bağlaşmaya girmediğini söylüyordu. Ama o, Winston Smith olarak Okyanusya'nın daha 4 yıl önce Avrasya ile bağlaşma içinde olduğunu biliyordu. Peki bu bilgi neredeydi? Yalnızca kafasının içinde, o da pek yakında yok edilip gidecekti nasıl olsa. Ve eğer başka herkes partinin dayattığı yalanı kabulleniyorsa, eğer bütün kayıtlar aynı masalları söylüyorsa, yalan tarihe geçecek ve gerçek olacaktı. Parti sloganında ne deniyordu? Geçmişi denetim altında tutan, geleceği de denetim altında tutar. Şimdiyi denetim altında tutan, geçmişi de denetim altında tutar. Üstelik geçmiş, doğası gereği değiştirilebilir olmasına karşı hiçbir zaman değiştirilmemişti. Şimdi gerçek olan sonsuza dek gerçekti. Okyanusya'da bir şekilde hafızalarının silinmesini engellemeyi başaranlar, az çok geçmişi hatırlayanlar gelecek kuşakların tek umududur. Bütün tarihi belge ve bilgilerin yok edildiği bir ortamda bu bilgelere çok iş düşecektir. Bütün tarihi belgeler ve bilgiler yok edilip gerçek bir kere silindikten sonra, aradan yıllar geçtikten sonra gerçeği bir daha hatırlayıp gelecek kuşakları hatırlatmak neredeyse olanaksız olacaktır. Orwell'in ifadesiyle her şey bir sis bulutu içinde yitip gidiyordu. Geçmiş silinmekle kalmıyor, silindiği de unutuluyor, sonunda yalan gerçek olup çıkıyordu. Parti bir taraftan işine gelmeyen gerçek geçmişi silerken, diğer taraftan işine yarayacak biçimde yeni bir geçmiş kurgulamıştır. Orwell, Okyanusya'da iktidarın işine yarayacak biçimde geçmişi yeniden yazan bir kurmaca dairesinden söz etmektedir. İktidar, geçmişi silip yeniden yazarak bugünle geçmişin kıyaslamasını ve bugünün sorgulanmasını engellemek istemiştir. Örneğin partinin tarih kitaplarında ileri sürüldüğü gibi uçakları partinin icat ettiği doğru değildir. Winston daha küçük bir çocukken bile uçakların var olduğunu anımsıyordu. Ama hiçbir şeyi kanıtlamak mümkün değildi. Ortada hiçbir kanıt yoktu. Ancak zamanla partinin uydurduğu bu yalan tarih gerçek zannedilmeye başlanacaktır. Örneğin, Okyanusya'da çocuklar okulda öğretildiği gibi uçağı partinin icat etmiş olduğuna inanmaya başlamıştır. Anlaşılan parti bir kuşak sonra buharlı makinenin icadına da sahip olacaktı. İktidar dünü silerek bugünü meşrulaştırmayı amaçlamıştır. Çünkü dün bilmeyince veya yanlış bilince bugün çok kötü de olsa dünle sağlıklı bir karşılaştırma yapılmadığından bugün çok iyi diye pazarlanabilecektir. Tarih kitaplarında devrimden, Okyanusya diktatörlüğünün kurulmasından önceki hayatın şimdikinden tümüyle farklı olduğu yazıyor. Bugün hayal bile edemeyeceğimiz kadar korkunç bir baskı, adaletsizlik ve yoksulluk varmış. Burada Londra'da bile halkın büyük çoğunluğu yarı aç yarı tok yaşıyormuş. Halkın yarısının ayağında giyecek ayakkabısı bile yokmuş. Günde 12 saat çalışır, 9 yaşında okulu terk eder, bir odada 10 kişi yatarlarmış. Buna karşı kapitalist dedikleri zengin ve küçük bir azınlık varmış. Sayıları birkaç bini geçmezmiş. Her şeyin sahibi onlarmış. Şampanya içer, silindir şapkalar takarlarmış. Ancak Okyanusya'nın yeni tarih kitaplarında yazan bütün bu bilgiler gerçek dışıdır. İktidarın uydurma tarihidir bu. Önemli gerçeklerin tamamı belleklerden silindiği için insanlar Orwell'in deyişiyle küçük nesneleri görebilen ama büyük nesneleri göremeyen karıncalara benzetilmiştir. Bellekler şaşıp kayıtlar çarpıtılınca da partinin yaşam koşullarını iyileştirdiği yolundaki savını kabullenmekten başka çare kalmıyordu. Çünkü bu savın sınanacağı hiçbir ölçüt yoktu ve hiçbir zamanda olmayacaktı. Peki ama yaşanmış, gerçek tarihin silinip yerine yaşanmamış, kurmaca bir tarihin koyulması sürecinde insanlar bu olup bitenleri nasıl benimsemiştir? Orwell, Okyanusya'da bu işi kolaylaştırmak için gerçeklik denetimi veya çifte düşün yöntemi denilen bir söylemden yararlanıldığını anlatmıştır. İktidar bir yandan ustaca uydurulmuş yalanlar söylerken, bir yandan da tüm gerçeğin farkında olarak, çeliştiklerini bilerek ve her ikisine de inanarak birbirini çürüten iki görüşü aynı anda savunmuştur. Orwell bu durumu mantığa karşı mantığı kullanmak, ahlaka sahip çıktığını söylerken ahlaka yatsımak hem demokrasinin olanaksızlığına hem de partinin demokrasinin koruyucusu olduğuna inanmak, unutulması gerekeni unutmak, gerekli olur olmaz yeniden anımsamak, sonra birden yeniden unutuvermek, bilinçli bir biçimde bilinçsizliği özendirmek diye açıklamıştır. Okyanusya'da parti insanları gerekli olduklarından uyandırılmak üzere adeta uyutmuş gibidir. Tüm geçmişi, tüm hafızası silinen ve partinin ilkelerine uygun olarak yeniden şekillendirilen insanlar aynı zamanda birçok yapay uyarıcıya maruz bırakılmıştır. Proleterlerin edebiyatı, müziği, tiyatrosu ve eğlencesiyle ilgilenen pek çok daire vardı. Spor, cinayet haberleri ve astrolojiden başka bir şey içermeyen beş para etmez gazeteler, iç gıcıklayıcı ucuz romanlar, seks sahneleriyle dolu filmler, uyak düşüren diye bilinen özel bir kaleidoskopta tümüyle mekanik bir biçimde bestelenen hisli şarkılar buralarda üretiliyordu. Ayrıca insanlar ağır koşullarda boğaz tokluğuna çalışmaktan, birbirleriyle kavga etmekten, sinema, futbol, bira ve evlerindeki tele ekranlarla, en önemlisi de kumar yüzünden kafalarını çalıştırıp bir türlü uyanmaya fırsat bulamamışlardır. Onları denetim altında tutmak hiç de zor değildi. Düşünce polisinin aralarına saldığı birkaç ajan asılsız söylentiler yayıyor, tehlikeli olabileceği düşünülenleri saptayıp etkisiz kılıyordu. Parti en çabuk bağnazlar ve cahiller üzerinde etkili olmuştur. Yaşanılan şekliyle geçmişi ya hiç bilmeyen veya yaşanılan o gerçek geçmiş bağnazlıklarına dokunduğu için ona bir türlü inanmayan insanlar, partinin yazdığı kurgusal geçmişi çok kolay kabul etmiştir. Partinin dünya görüşü onu hiç anlamayan insanlara çok daha kolay dayatılıyordu. Gerçekliğin en açık biçimde çarpıtılması böylelerine kolayca benimsetilebiliyordu. Çünkü kendilerinden istenilen iğrençliğini hiçbir zaman tam olarak kavrayamadıkları gibi, toplumsal olaylarla yeterince ilgilenmedikleri için neler olup bittiğini de göremiyorlardı. Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar görmüyorlardı. Çünkü tıpkı bir mısır tanesinin bir kuşun bedeninden geçip gitmesi gibi yuttuklarından geriye hiçbir şey kalmıyordu. Orwell, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sendikacıya yazdığı mektupta, "Kitapta anlattığım toplumun bir gün mutlaka gerçek olacağına inandığımı söylemesem de, ona benzer bir toplumun gerçek olabileceğine inandığımı söyleyebilirim," demiştir. Orwell maalesef yanılmamıştır. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Üzülerek söylüyorum. Bugün Türkiye'de Orwell'in 1984 romanında anlattığı topluma benzer bir toplum yaratılmak üzeredir. Ve ne garip tesadüftür ki bu toplum adeta Orwell'in romanına gönderme yaparcasına 1980'lerde yaratılmaya başlanmıştır. Türkiye 12 Eylül 1980 darbesinden itibaren özgürlüklerin tamamen kısıtlandığı, ağır aksak işleyen demokrasinin her geçen gün baltalandığı ve en önemlisi de yüzyılın başında bir bağımsızlık ve uygarlık savaşıyla kurulan Atatürk Cumhuriyeti'nin acımasızca altının oyulduğu Amerikancı dinci bir düzene doğru evrilmiştir. Bugün 2015 geldiğimiz noktada AKP Türkiye'sinin Orwell'in 1984 romanında anlattığı Okyanusya'dan pek bir farkı kalmamıştır. Özgürlüklerin kısıtlanması, halkın her bakımdan baskı altına alınması, yapay uyarıcılarla, tele ekranlarla insanların uyutulması ve geçmişin silinip iktidarın işine gelecek şekilde yeniden yazılması gibi birçok bakımdan 2015 Türkiye'si 1984 Okyanusyası'na benzemektedir. AKP iktidarı da tıpkı Okyanusya iktidarı gibi geçmişi, tarihi silip kendi ideolojisine uygun bir kurgusal tarih yazmaktadır. AKP resmi tarihle yüzleşme kılıfı altında Atatürk'ü ve onun kurduğu cumhuriyeti hafızalardan silmek istemektedir. Gerçek tarihi çarpıtıp, silip yerine yeni bir tarih yazmak için AKP iktidarı da tıpkı Okyanusya iktidarı gibi özel birimler, daireler kurmuştur. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde, dergilerde ve kitaplarda, hatta son zamanlarda yavaş yavaş okullarda yeni yazılan kurmaca cumhuriyet tarihi anlatılmaya başlanmıştır. AKP iktidarının yazdırıp öğretmeye çalıştığı bu yeni tarih, Okyanusya'daki savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür sloganlarını akla getirmektedir. Çünkü bu yeni tarih Atatürk'ü hain, Şeyh Said'i kahraman olarak konumlandıran ters yüz bir tarihtir. AKP iktidarının tarihi çarpıtmasındaki amaç da Okyanusya iktidarıyla aynıdır. AKP iktidarı kendisinden önceki tarihi çarpıtıp hatta silip yeniden yazarak tıpkı Okyanusya iktidarı gibi geçmiş çok kötüydü, geçmişte hiçbir şey yoktu, her şeyi biz yaptık demiştir. İlginçtir. AKP'nin bazı tarihi yalanları Okyanusya'daki tarihi yalanlarla birebir aynıdır. Örneğin Okyanusya iktidarı gerçek tarihi silip yerine yazdığı yalan tarihte ilk uçağı biz yaptık demiştir. Aynı şekilde AKP iktidarı da 2015 seçim kampanyasında ilk uçak fabrikasını biz kurduk demiştir. Ancak Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri adlı kitabımda ayrıntılı olarak anlattığım gibi Türkiye'de ilk uçak fabrikalarını 90 yıl önce Atatürk Cumhuriyeti kurmuştur. AKP iktidarı da tarihi silerken Okyanusya iktidarının yöntemlerini kullanmaktadır. AKP de bir taraftan tarihi çarpıtıp silerken diğer taraftan yerine yeni tarih yazmaktadır. Bu süreçte AKP de Okyanusya gibi çifte düşün yönetimini kullanmaktadır. Yani işine gelince geçmişi hatırlamakta, işine gelince unutmakta, dün beyaz dediğine bugün siyah diyebilmektedir. Orwell'in ifadesiyle ahlaka sahip çıktığını söylerken ahlakı yadsımak hem demokrasinin olanaksızlığına hem de partinin demokrasinin koruyucusu olduğuna inanmak, unutulması gerekeni unutmak, gerekli olur olmaz yeniden anımsamak, sonra birden yeniden unutuvermek. AKP'nin yaptığı da aynen budur. AKP iktidarı da tıpkı Okyanusya iktidarı gibi insanları hem büyük bir baskı altında tutmakta, hem yetersiz ekonomik koşullarla geçim derdini düşürmekte, hem de yandaş televizyon, dergi, kitap, gazete gibi benzer şeylerle uyutmaktadır. Ve sonuçta AKP iktidarının yakın tarihi silip yeniden yazmasına, eğer görevli cumhuriyet düşmanlarını saymazsak, en çok bilgisiz ve bağnaz çevreler destek vermiştir. Bu çevreler yakın tarihten, Atatürk Cumhuriyeti'nden rahatsız oldukları için AKP'nin gerçek tarihi çarpıtıp, silip, yerine yeni bir tarih uydurmasına hiçbir tepki göstermedikleri gibi kısa sürede gerçek tarih diye bu yeni kurmaca tarihe inanmaya başlamışlardır. Çünkü bağnazlığın ve cehaletin doğal sonucu sorgulamadan inanmaktır. Ancak Okyanusya iktidarına nazaran AKP iktidarının büyük bir sorunu vardır. O da şudur. Orwell, Okyanusya'da tarihi silmek için gazetelerin, kitapların, belgelerin, heykellerin, anıtların, mimari eserlerin, ses kayıtlarının yok edilmesini yeterli görmüştür. Ancak 21. yüzyılın bilgi çağının ötesinde internet çağı olacağını öngörememiştir. Bu nedenle bugün 2015 Türkiye'sinde AKP'nin tarihi silmesi ve yeniden yazması 1984 Okyanusyası kadar kolay olmayacaktır. Çünkü bu bilişim çağında bazı belgeleri yok etmek mümkün olsa bile bazı belgeleri ve bilgileri yok etmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca sadece Türkiye'deki belgeleri yok etmek de işe yaramayacaktır. Tüm dünyada Cumhuriyet tarihimizle ve Atatürk'ümüzle ilgili belgeleri de yok etmek gerekecektir. Dünyadaki bütün belgeler yok edilse bile bilginin artık evrenselleşmesi ve kökleşmesi nedeniyle tarihsel gerçeği tamamen silmek veya ters yüz etmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca belgeleri yok edip tarihi silmek de yetmeyecektir. Partinin ideolojisine uygun olarak yazılan yeni kurgusal tarihi sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya kabul ettirmek için de daha çok çaba harcamak, dünyada lobiler oluşturmak, yıllarca bu uğurda mücadele etmek gerekecektir. Ancak bütün bu güçlüklere rağmen AKP yakın tarihi çarpıtmaya, Atatürk'ü silip Cumhuriyet tarihini yeniden yazmaya kararlıdır. Bunun için kitapları değiştirmeye, belgeleri yok etmeye, bilgileri çarpıtmaya, anıtları, mimari eserleri yıkmaya çoktan başlamıştır. AKP yeni Türkiye'ye yeni tarih yazmakta, kendi resmi tarihini oluşturmaktadır. AKP'nin yazdırdığı uyduruk tarihin boyutlarını görmek, bu kurgusal tarihin ne kadar yayıldığını anlamak için internette Cumhuriyet tarihi ve Atatürk konusunda bazı aramalar yapmanız yetecektir. İşte elinizdeki kitap Atatürk'ü ve onun cumhuriyetini silmek amacıyla uydurulan yalan, çarpıtma ve kurgusal tarihin panzehiridir. Sosyal medyadaki Atatürk düşmanı. Mayıs 2015'te sosyal medyada, Instagram'da bir Atatürk düşmanının bazı ibretlik sorularıyla karşılaştım. Aslında benim kitaplarımda yıllardır belgelerle yanıt verdiğim tipik yobaz yalanlarının bilindik türevlerinden ibaret olan bu sorular, AKP'nin uydurduğu kurgusal tarihle ilgili fikir vermesi bakımından çok önemlidir. H. Ayaydın. Atatürk hakkında bu sorulara cevap verdiğinizde doğruyu yanlışı zaten ayırt edebileceksiniz. 1. Müslümansan hilafeti neden kaldırdın? 2. 1932'de ezanı neden yasakladın? 3. Ayasofya'yı neden kapattın? 4. Kur'an harflerini neden yasakladın? 5. Tatili neden cumadan pazara aldın? 6. Bir bez parçası, şapka için neden alimleri astın? 7. Filistin'de neden ihanet ettin? 8. Azerbaycan'ı neden Ruslara sattın? 9. Ali Şükrü Bey'i neden öldürttün? 10. Soy ağacın neden çıkartılamıyor? 11. Latife Hanım senden neden ayrıldı? 12. Tüm devrimlerin neden İslam'a aykırı? 13. Ölümünle soyun neden kesildi? Akrabaların yok mu? 14. Said-i Nursi sana neden Süfyan dedi? 15. Neden senin gerçeklerini saklamak için 5816 yasası çıkarıldı? Sosyal medyadaki Atatürk düşmanının Atatürk'e sorduğu sorular. H. Ayaydın rumuzlu bir Instagram hesabından Atatürk hakkındaki bu sorulara cevap verdiğinizde doğruyu yanlışı ayırt edeceksiniz başlığıyla ve hadi bunları cevaplayın Ataputçular. Gerçi şimdiye kadar hangi sorulara cevap verebildiniz ki diye sorulan sorulara Facebook hesabımdan 27 Mayıs 2015 tarihinde bir Atatürk düşmanının ibretlik sorularına Atatürk'ten kısa cevaplar başlığıyla tek tek yanıt verdim. Bu yazım kısa sürede çok fazla beğeni alıp sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan paylaşımlar arasına girince usta gazeteci Uğur Dündar bu yazımı Sözcü gazetesindeki köşesine taşıdı. Dündar 3 Haziran 2015 tarihli Sözcü gazetesinde tam sayfa Atatürk düşmanının ibretlik sorularına Atatürk'ten tokat gibi cevaplar başlığıyla benim söz konusu yazımı okuyucularına ulaştırdı. Böylece Atatürk düşmanının sorularına verdiğim yanıtlar çok daha geniş bir kitleye ulaştı. Bu büyük ilgi ister istemez yeni soruları ve yeni yanıtları gündeme getirdi. İşte Panzehir, bir Atatürk düşmanının ibretlik sorularına Atatürk'ten kısa cevaplar başlığı altında verdiğim yanıtların dipnotlu, kaynaklı, daha gelişmiş şeklini ve buna ek olarak Atatürk düşmanlarının sürekli karşınıza çıkan diğer kült yalanlarına, çarpıtmalarına, iftiralarına verdiğim bilimsel yanıtları içermektedir. Panzehir'de cevap bulamadığınız soruların yanıtlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih tezlerine el cevap ve Cumhuriyet tarihi yalanları 2 cilt adlı kitaplarımda bulabilirsiniz. Panzehir aslında Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının yalanlarına karşı bu ülkede yıllardır devam eden bir direniş cephesinin son savunmasıdır. Benden önce rahmetli Turgut Özakman ve İsmet Görgülü gibi birçok değerli tarihçi, yazar, akademisyen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının yalanlarına, çarpıtmalarına bilimsel cevaplar vermişti. Onlara da teşekkür borçluyuz. Panzehir'in sizlere ulaşmasında sevgili eşim Özlem Akkoç Meydan'ın büyük desteği, tatlı kızlarım İdil Maya Meydan ve İlay Melek Meydan'ın yaramazlıkları, İnkılap Kitabevi çalışanlarından Burcu Bilir Ağlar, Gökçen Yanlı, Derya Balcı ve Ahmet Bozkurt'un özverili ve yönlendirici katkıları çok etkili olmuştur. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi okumalar. Sinan Meydan, Büyükçekmece, İstanbul, 2015. Ayrım sonu. Sayfa 28.